too good for you. I'm a lover, but now my heart is in my shoes. I'm a hunter, but I am only prey to you.
Who is this?
This is
Radio Run On Air.
Burası Radyo Run On Air. Oğuzhan Akay'la Runner başladı. Bu haftaki runner'ımız çok yönlü, bir marka danışmanı, stratejist, reklamcı, araştırmacı, yazar, çeşitli derneklerde yönetim kurullarında üye, çok meşgul bir anne. Esra Baykal sizlerle. Esra, genel böyle bir tanıtım yaptım ama hakikaten onun için ayrı bir program yapmak lazım. O nedenle tabii onların detaylarına ne kadar gireriz giremeyiz bilmiyorum ama şöyle başlayalım hemen kafadan. Şimdi Esra Baykal kimdir deyince işte bakıyorum işte İtalyan lisesi ve İtalyanca dili okumuş İstanbul Üniversitesi'nde. Sonra Marmara Üniversitesi'nde MBA yapmış. Bu kadar biliyoruz ama. Esra nerede doğdu, nerelidir, hangi okulda okudu, ilkokulda, ortaokulda, lisede nasıl bir kızdı? Şöyle bize kısaca bir özetlesen.
Özetleyeyim.
Çünkü bu hiçbir yerde yok. Hani her yerde seninle ilgili her şey var, bunlar yok. Orayı bir tamamlayalım.
Tamamlayalım. Ben İstanbul doğumluyum. Ama tipik bir doğulu ailede büyüdüm. Babam Erzurumlu, annem Antepli. Dolayısıyla doğu kültürüne, doğu yemeklerine çok hakimimdir.
Kaldın mı hiç Erzurum ya da Antep?
Erzurum'da Antep'e iş için gidiyorum. Şimdi ne yalan söyleyeyim.
Hiç bilmiyorsun yani orada yaşadığın yerler nereleri.
Annemlerin ve babamların evini biliyorum. Biliyorsun. Babamların evini bilmemek mümkün değil. Çifteminarların karşısındaki eski köşk.
Duruyor mu?
Geçen sene istimlak oldu.
Hay Allah.
Evet, ama ben hani küçükken giderdik, hatırlıyorum. Hı-hı. O ahşap köşkü, avluyu, merdivenlerden kaymamı.
İlkokul mu bu?
Tabii o zamanlar. En son 2008'de uzun kalmalı gittim ben Erzurum'a. Ama her yıl yani mutlaka bir Erzurum, bir Antep yapıyorum. Yani iş için mutlaka yapıyorum. Ama onun dışında böyle uzun kalmalı hani birkaç sene
İlkokul
oldu.
İlkokul nerede okudun şimdi?
Bostancı İlkokulu.
Bostancı İlkokulu.
Bayağı İstanbulluk cadde kızıyım ben.
Yani hiçbir şekilde Antep'ten ya da Erzurum'dan bir şey çıkmayacak.
Aa, anlaşıldı. Bak ne çıkar, çok basenlerim Antep baseni. Gözlerim Erzurumlu.
Erzurumlu. Dadaşsın yani bir
ölçüde. Tam dadaşım.
Baba ne iş yapıyordu?
Benim babam eski armatör.
Armatör. Evet. Yani denizcilikle alakası var.
Evet.
Tekneler var. Ya Erzurum'da armatörlük nasıl olmuş ben onu anlamadım şimdi.
Babam Marmara İktisat mezunu. Mezun olduktan sonra birkaç firmada finans tarafında çalıştıktan sonra GEPA'ya geçiyor. Orası bir armatörlük şirketi. Hatta Kazım Özel biliyorsun Türkiye'nin ilk gemi inşaat mühendisi. Onların torunlarıyla ortaktı benim babam.
Çok iyi.
Hala İTÜ'yle böyle çok özel bağları vardı şirketi satana kadar. Oradaki işte mezunlardan mutlaka her yıl stajyer alırlardı. Benim İtalyanca okumam da ona zaten.
Evet, İtalyanca nereden geliyor?
İyi bir kız çocuğu olmamdan geliyor. Yani. Babamlar o dönem İtalyanlarla ortaktı. ben çok İstanbullu olduğum için gönlümde açıkçası İzmir'de okumak vardı. Ben üniversite sınavında 6 tercih yaptım ve sadece bir tanesi İstanbul'du.
Ve o da tuttu.
Maalesef ya, yani gerçek ben çok ağlamıştım o gün tutunca. Çünkü valizim hazırdı böyle kapının arkasında. İzmir'e işte kolejdeki arkadaşlarımla birlikte, hepimiz zaten İzmir kazanacağız hani çok net kafamızda. Ben de derecelik bir öğrenciydim açıkçası. Hani kesin kazanırım İzmir'i diyordum. İki soru fazla çözmüşüm ben olsam.
Yapma ya.
Ben fazla soru çözmüşüm.
O iki soru.
İstanbul İtalyancı'yı kazandım. İtalyan filolojisi. Babam tabii çok sevindi. Ay dedi, ne güzel, biz İtalyanlarla ortağız, gelirsin şirkete. Asla dedim. Çünkü ben lise sondan beri reklamcı olmak istiyordum zaten.
Vardı yani.
Tabii. Yani yazıyordum, çiziyordum. Ajansları takip ediyordum. Sizleri takip ediyordum. Ve dedim ki hayır, yani ben bu okulu bitiririm. Sana diplomayı veririm. Ama ben reklamcı olacağım.
İtalya'ya gittin mi bu arada?
Çok.
Nerelere gittin?
Parantez içi hemen alıyorum bunu. Floransa'da okudum ben birkaç sene.
Öyle mi?
Kışın İstanbul Üniversitesi'nde, yazları Floransa'da Michelangelo Üniversitesi'nde okuyordum.
Ne güzeldir Floransa şimdi.
Floransa candır, evdir, yuvadır. Ama ne kaldı İtalyanca'dan da? Hiçbir şey kalmadı.
Gerçekten mi?
25 yıl oldu. En son Aristo'nun reklamlarını
çeviriyordum. Bir daha kapağını açmadın mı?
Yok.
Niye, yani sevmedin mi?
Ya burada.
Ya sende bir İtalyan şeyi var ama yani.
Ben de
var.
Daha İspanyol var. İspanyol da var.
Var. Flamenco var yani.
Tabii.
O taraf.
Ya şöyle, bence yabancı dil işi biraz REM işi. Yani beynindeki REM'le ilgili bir şey. Ben kolejde İngilizce, Almanca okudum. İtalyanca okudum. İspanyolca ile ortak derslerim vardı. Yani insan olan 4 dil bilirdi benim aldığım eğitimle. Ama diyorum ya, bu REM işi yani. Benim kardeşim Çince, Rusça biliyor, İngilizce biliyor. Ve onun için öğrenmek çok kolay. Benim için çok zor. Tabii ben disleksiyim. Dolayısıyla...
Nereden biliyorsun disleksi olduğunu?
O ilkokul 2'de çıkmış.
Nasıl
annem
oluyor?
İlkokul 2'ye
yani
kadar...
Yani ezber şeyin mi yok?
Okumayı sökememişim ben ilkokul 2'ye kadar. Çünkü disleksiler farklı öğrenir. Yani standart bir öğrenme modeli yok bizim. Daha hikayeleştirme, daha farklı metotlar üzerinden biz öğrenebiliyoruz. Tabii Türk eğitim sisteminde de böyle bir şey yok. Hatta annem panikliyor. Diyor ki yani bu kız bu kadar zeki ve nasıl ilkokul 2'ye kadar okumayı sökemiyor. Sonra o dönem çok meşhurdu. IQ testlerine götürüyor beni. 139 çıkıyor IQ'm. Diyorlar ki hani bu kız çok zeki, buna başka bir
139.
öğrenme biçimi. Evet, başka bir öğrenme biçimi yapmanız lazım.
Hiperaktivite de var mıydı?
Var
değil mi?
Evet.
Çünkü devam böyle içinde Plüton varmış ve kaynıyormuş gibi birisin ya.
Ben evet hiç yerimde duramıyorum. O da var. O da neydi? DSH bir şey. DSHE galiba, öyle bir şey var. Hiperaktivite bozukluğu var bende de. Ya şöyle, annem bana bir şekilde kitap okumayı sevdirmek gibi bir hedef koyuyor kendine. Böyle değişik macera romanları alıyor. İşin içine biraz müziği katıyor.
Anne bu arada...
Annem avukat.
Avukat.
Annem avukat. DGM'den emekli bir avukat.
DGM, Devlet Güvenlik Mahkemeleri.
Ağır suçlar. Ağır suçlar. annem de babam da 3 sene önce emekli oldular. İkisi de şu an... Ya onlar zaten gezmeyi çok seven bir çift ve birlikte çok mutlu bir çift.
Şu anda İzmir'deler değil mi?
Yok, şu an İstanbul'dalar. Annem bir dizinden ameliyat oldu ama onun dışında genelde çok geziyorlar.
Ne güzel.
Keyifli ya, onların hayatı bence çok güzel bir hayat.
Başka kardeşim var mı?
Erkek kardeşim var.
Ne yapıyor o?
Erkek kardeşim benim 5...
Ben biliyorum da tabii kimse bilmiyor, o yüzden soruyorum.
Erkek kardeşim de iktisat mezunu ama o daha dış ticaret konusunda uzman. O 5 sene Şangay'da yaşadı. Orada Çin, Avrupa, Çin, Türkiye arasında aslında alım satım yapmak isteyen kurumları bir araya getiren bir agent'tı. Şimdi Barcelona'da yaşıyor.
Vay, çok güzel işte Barcelona.
Evet, orada da hem bir esnek ambalaj firması var. Sürdürülebilirlik konusunda çok iyi bir şirketi var. Geri dönüşümle esnek ambalajlar yapıyor Avrupa tarafında. Ayrıca yine agentlığa devam ediyor. Avrupa'ya açılmak isteyen Türk firmalarına, İspanya'ya girmek isteyenlere destek oluyor. Danışmanlık veriyor. Biz biraz çok yönlü bir aileyiz bence yani.
Vallahi öyle.
Evet.
Yani işte baba armatör, anne avukat, kız zaten çok bilmiş.
Evet. Ya ben çok gevezeyim, bunu biliyorum ve çok meraklıyım ve bir
geveze demeyelim de konuşkan.
Yok canım bayağı gevezeyim. Sen çok mütevazisin. Tabii Oğuzhan'la biz 21 yıldır tanışıyoruz. Oğuzhan benim ilk öğretmenlerimden biri. Ve benim sınıfta da ne kadar geveze olduğumu biliyorsun zaten. Yazmayla başladı benim hayatım. Yani annemin bana okumayı sevdirmesi ve sonra yazmaya geçişle birlikte. Dediğim gibi üniversite 1 itibariyle ben reklam ajanslarında önce yazar olarak başladım. Sonrasında yine senin olduğun o muhteşem sınıf sayesinde ben stratejist olduğumu fark ettim. O sürecimi sen ya, çok iyi biliyorsun.
Tabii ki. Bayağı parlak biriydin zaten. Teşekkür çok böyle ederim. Sınıfta yıldız gibi parlıyordun.
Teşekkür
öyle
ederim.
Olacağı belliymiş.
Bence o sınıf çok özeldi. Yani ben bir daha dünyaya gelsem yine bu işi yaparım. Başka bir ülkede yaparım. Ama sadece o sınıfta tekrar olmak için Türkiye'ye gelirim. Çünkü o 25 kişi bugün reklam sektörünü sırtında taşıyan en önemli kreatif direktörleri yetiştirdi.
Kimler vardı bir say bakalım.
Alper Pala, Murat Arput, Serkan Balak. Ne kadar önemli bir isim baktığınızda Serkan. Ozan Yurtsever, Eda Şenyurt ki o bugün artık bir müzik menajeri, Nilüfer'in menajeri.
Evet öyle oldu değil mi?
Evet Eda da sektör değiştirdi. Volkan Çelik
Karpat
yıllarca.
Yoktu değil mi?
Karpat'la sen hoca olarak geliyordun
evet.
Bize. Uğur Çakır geliyordu.
Karpat bir de benim öğrencim de olmuştu bu arada.
Aa ne
daha
güzel.
Daha öncesinde. Ya yine dernek şeyiyle.
Yani rüya gibiydi. Yani öğretmenler rüya gibiydi. Bence ekip rüya gibiydi. Ya arkadaşlarımızın hepsi birbirinden kıymetli.
Ama yani öğrenciler de öyleydi. Hani şimdi böyle şey gibi oluyor da nostaljik. Yok gerçekten böyle çok öğrenmeye meraklı, hırslı, adeta hemen hani ders biter bitmez neredeyse ya da kurs biter bitmez hemen sektörün alabileceği insanlar.
Özgür Doğan bugün Speaker Agency'de. Hı-hı. Çok iyi bir konuşmacı. Taylan Dutluoğlu, Taylan'ın kendi ajansı var. Yani o 25 kişinin her biri bir
hepsi
yerde.
Hepsi bir şey oldu.
Tabii. Hı-hı. Her biri bir yerde ve çok kıymetliler. O sınıfın ya çok uzun sürdü sonuçta 5-6 aylık ciddi bir eğitim aldık biz sizden full gün. Elemeyle girdik. Hep yani sonuçta başvurular içerisinden 25 kişi seçtiniz siz. Hı-hı. Onun avantajı vardı. Yani Paul McMillan'dan ders aldık biz ya. Yani hani bu daha kıymetli bir şey olabilir
bayağı
mi?
Bayağı evet. Bayağı önemli.
Hepimizi staja yerleştirdiniz. Hep arkamızda Hı-hı. durdunuz. Yani ben hep söylüyorum minnetle hala hepinizi anarım ve saygım sonsuzdur. Çünkü biz sizden çok şey öğrendik. Sonrasında ya aslında kursun son bir ayıydı galiba. Benim biraz daha işin insan, araştırma, strateji tarafına eğildiğimi görenler işte Haluk Mesci hocam, hı hı. Serdar Erener. Serdar Erener'in tabii o anlamda çok desteği vardı. Sen bir stratejistsin kızım dedi. Yani senin olayın ya, reklam yazarlığı hı hı. değil. Ve Haluk hocamın da desteğiyle bana dedi ki sen stratejist olmak istiyorsan gideceğin tek kapın var Leo Burnett. Ve ben kapıya gidip yattım.
Kendini önerdi.
Tabii kendi kökenini önerdi.
Evet, ve klandan tabii. Klan Leo Burnett.
Moran.
Yok, doğru. Bir dakika karıştırdım ben. Klan ne oldu?
Klan RSCG oldu.
RSCG oldu tamam. Leo Burnett evet.
Leo Burnett'e gittim ben ve dedim ki hiçbir şey istemiyorum sizden. Yeter ki beni stajyer olarak alın. Ben burada kalayım, öğreneyim. Sağ olsun Ümit Çelebi, Meral Hanım.
Yine onlar oradaydı o zaman.
Ya Burnett'in ben çok şanslıyım
Beytem'de
biliyor musun?
Beytem'de.
Tabii ki Beytem. Diyorum ya ben Beytem'in her katında çalıştım.
Doğru.
Movida da oradaydı, Leo da oradaydı. Bir tek Günay'da sahneye çıkmadım. ya bence
Günay'a da hayatımızda bir kere gittik yani. Vallahi. Yıllarca 10 yıl falan kalmışız orada.
Orada kalındı. Beytem asansörü ya korkunç ya. Bir şeydi. Ama yani ben diyorum ya ben gerçekten çok şanslıyım. Her girdiğim kurumun en yıldız döneminde çalıştım ben. Leo Burnett'e gittiğimde hani inanılmaz isimlerle çalıştım. Aylin Kampak'la çalıştım, Yaşar Akbaş'la çalıştım, Engin'le çalıştım. Tuğba oraya geldi ve biz Alper, Serkan, ben hepimiz içeri girdik. Sırayla girdik yani ben dostlarım da orada çalıştım. Çağlar, Gürkan yani daha kimleri sayayım. Hani bugün bu sektörde en prestijli yerlerde olan bütün dostlarımla beraberdim ben orada. Ve 4 ay içinde beni kadroya aldı Ümit Hanım.
Kilobunet de yani bu nadir şeylerden biridir. Evet. Çünkü yurt dışına sorulur.
Evet ya, hep diyorlardı hani Leo Burnett tarihin en hızlı kadroya giren elemanısın. Çok öyle. Çalışkanımdır ben. Hı-hı. Ve gerçekten liderime biat ederim ve ustama saygı duyarım. Şeyi bilirim, sabah üçlerde dörtlerde Yaşar'ın üstümü örttüğü günleri çok bilirim. Kanepede uyuyup
bunlar kaldığımda. Ama okullarda, derslerde öğretilecek şeyler değil yani, içinde varmış senin.
Evet, ben çünkü aşkla yapıyorum, hı-hı, bu işi. Çok şey öğrettiler bana. Leo'da kalmak bambaşka bir şey öğretti. Ümit Çelebi ile birebir çalışmak çok şey öğretti. Çünkü o sadece bir iletişim stratejisi değildir. O bir iş stratejistidir. Ümit Çelebi bence bir dahidir. Yani çok acayip bir kadındır. Onun bakış açısı, kurumlara getirdiği o kurumsallık. Yani evet, zor muydu? Çok zordu. Küçücük bir kız çocuğuyken orada sabahlara kadar çalışmak, yaptığın işi anlatamamak. Çünkü çok geleneksel bir aileden geliyorsun ve, hı-hı, diyorsun ki ben ajansta kalacağım bu gece. Gelemem. Eve gelemem.
Yıl kaç o zaman?
2002'de girdim 2002. ben. 2001'de yüksek lisansı bitirdim. Hı-hı. Reklam yazarlığını girdim. Bitirdim. Hemen 2002'de reklam, hı-hı, yazarlığı Eylül'de bitti. Hı-hı. Eylül sonu ben Leo Burnett'e girdim. Müthiş. 15 gün sonra girdim. Yani. Güzel, bence çok keyifliydi.
Çok iyi başlangıç.
Evet.
O arada evden ne diyorlar sana? Baban ne diyor?
Ya babam çıldırıyor. Düşünsene yani, kız eve gel. Ne yapıyorsun? İlan kontrol ediyorum diyorum. Algılayabileceği bir şey değil ya bu. Ve bunun karşılığında para almıyorsun ilk 4 ay. Niye bu kadar aşkla çalıştığını asla anlamıyor.
Babalar ve anneler dinleyin. Bakın kız çocukları neler yapıyor.
Ya aşk.
O yüzden engel olmayın geçmeyin onlara.
Evet, aşk öyle bir şey, hı-hı, çünkü. Ben çok seviyordum. Yani Boris Anlı'nın kitabını çıkarmıştık mesela. Bu Ümit Hanım'ın zekasıydı. Hmm. Bence Borusan Holding'in kurumsallaşma süreci için çok önemli bir adımdı. Ve 275 sayfaydı o. Bak hiç unutmuyorum. Yılbaşı gecesi ben bütün baskıları oturup kontrol ettim ajansla, sayfa sayfa. Ve bundan hala şikayetçi değilim. Ben iyi ki onları kontrol ettim. Çünkü ben bugün elemanlarımı yetiştirirken doğru Türkçe...
Sen bir Başak Burcu'sun.
Değilim ama yükselenim Oğlak.
Ha, Oğlak'tan geliyor.
Obsesif benim. İşkolik.
Tamam, benim de yükselenim Oğlak'tı. Yani başaklık yok muydu sende?
Ya, obsesif işkolik.
Esas şeyin ne?
Yengeç.
Ha, yengeçsin.
Tam şizofren.
Tamam.
Biri duygusal, biri tamamen işkolik,
olsun,
şizofren.
Olsun iyidir. Benim yeni öğrendim. Kuzey ay düğümüm Oğlak, güney ay düğümüm yengeç. Güney ay düğümü demek şey oluyor, geçmiş yaşamlar. Kuzey ay düğümü de buraya doğru evrilme Oğlak. Dolayısıyla Oğlak etkisi sayesinde esasında devam ediyorum. Yoksa kova olarak fazla şansım olmazdı.
Kova ya, uçar
şey yani,
kaçar.
Oğlak iyi bir disiplin verdi.
Evet, yani 40'tan sonra ben de onu daha çok hissediyorum. Hı-hı. O disiplin, hı-hı, yani hep disiplinliydim de ben daha hı-hı olmaya başladı. Ya bence çok güzel, bilmiyorum. Orada öğrendiğim şeyler ve bana davranış biçimleri, diyorum ya ben çok şanslıydım.
Hangi markalarla çalıştın, hatırladın? Sen de iz bırakan orada Leo Burnett döneminde.
McDonald's.
İlk mesela şeyi hatırlıyor musun? Böyle stratejisine karıştığın markayı.
Evet.
Küçük bir marka da olabilir.
Ariston.
O. Ariston, o Tonton Ariston.
Ariston'la başladım. Hatta Ariston'un bir iki reklam filmi de ben çevirdim İtalyancadan Türkçe.
Öyle mi?
Evet.
Neyse, kullanmışsın.
Evet, orada kullandım. Ariston Chevrolet konkurunu bana emanet etmişti Meral Hanım. Ve o konkuru aldık biz. O sunumu yazdım ben. İlk hani büyük başarım dersen. McDonald's'a çalışmak çok keyifliydi. P&G vardı ama ben P&G ekibiyle çok çalışmadım açıkçası. Daha otomotiv tarafında işte çalıştım. Sonra Fiat geldi. Sigorta.
Fiat o zaman İtalyanlarla ilişkin oldu mu Fiat?
Yok, olmadı. Türkiye ofiste çalışıyorduk. Hmm.
Hani belki seni göndermişlerdir diye.
Yok. Bizi şeye gönderdi. Diageo'yla yurt dışına yolladılar. Hmm. Diageo çalıştık.
Diageo
bence çok iyi bir markaydı. Bir stratejist için inanılmazdır. Yani Diageo Way of Brand Building diye bir sistemleri vardır.
Dark Marketing'e de
dark
girdin
marketing,
yani.
Evet. Ben Dark Marketing'i iyi bilirim bu arada. Yani benzer sektördeki önemli markalarla
çalıştım. O zaman sana parantez içi hemen bir şey soracağım. Blue TV'de bu Çekiç ve Gül yayınlanıyor. Çekiç ve Gül de amirim rakı da içiyor, sigara da içiyorlar, bira da içiyorlar. Bu nasıl oluyor? Yani platformların özgürlüğü var mı?
Var.
Çünkü bazı platformlarda kendi kendilerini sansür ettiklerini de görüyorum.
O otosansür. Normalde platformlarda...
Serbest yani.
Evet. Yani özellikle zaten birkaç işte hani isim verebiliyorsak hani
veririz,
Netflix'te evet. Özellikle bu anlamda arkada ciddi sponsorluklar ve ürün yerleştirmeleri olan şeyler var. YouTube'da da var bu arada. Yani benim takip ettiğim bazı kanallarda branded bira içilen şeyler var.
O zaman bir alan var. Açılmış oradan bir ışık sızmış onlara yani.
Evet yani tabii ki yarın öbür gün hukuksal anlamda buralara da bulaşır Rütük bilemem.
Fark edilir yani fark edilirse
fark
belki.
Fark ettiklerini düşünüyorum ben bu arada yani Rütük'te.
Ama daha sıra gelmedi
sıra
herhalde.
Sıra gelmemiştir.
Neyse dönelim evet. Sana. Loburnet.
Sonra Makken'e gittim ben.
Transfer mi oldu?
Transfer
nasıl oldu?
Transfer oldu.
Pınar Kılıç mı çağırdı?
Tankut Kara.
Tankut ha.
Canım Tankut ve ya benim için çok özeldir Tankut. Ben hala ona patron derim. Hala patronum o benim. Çok seviyorum.
Kanyon'un oradaki binaya gittin.
Evet oraya gittim. O zaman 7 şirketli bir holdingti. Pars Makken Ericsson.
Bayağı büyük tabii.
Çok büyüktü.
Bir ajans.
Benim aslında Loburnet'te başlayan sigorta sektörü deneyimim Koç Alyans'la birlikte. Hmm. Oradaki emeklilik bugün Aviva'sı olarak biliyorsunuz siz devam etti ve Algida'yı 3 sene boyunca bütün stratejik planlama tarafı bendeydi. Makken'in bana bence en büyük faydası Algida dostluklarım. Hala görüştüğüm sevgili aslında o gün reklam verenim olan bugün dostum olan insanlar. Hala bir aradayız hala
ne
birlikte
güzel,
iş
böyle
yapıyoruz.
Devam ettirmek.
İnsanları sevdiğim insanları diyeyim yanımda olmalarını ve o ilişkiyi devam ettirmeyi ben çok seviyorum. Onlarla hala görüşüyoruz hala iş yapıyoruz. Sigorta sektörü benim hayatımda çok fazlaydı. Hatta hep şey derim besin fonlamasını en iyi yapanlardan biri olarak bundan çok kâr etmiş bir tüketiciyim çünkü... 21-22 yaşında benim önüme BES yeni çıkmıştı o zaman biliyorsun.
Tabii bireysel emekli sistemi.
Ajansın en küçüğüsün konkur var. Önüme attılar oku bakalım dediler bireysel emeklilik neymiş. Ve ben o sayede aslında sigorta sektörünü...
Sen hangisini yaptın?
Koç Alyans.
Koç Alyans.
Anadolu Emek.
Bizde o dönem Yapı Kredi akıllı adımı yaptık.
Evet. Evet siz de onları yapıyordunuz. Ya bu sektörler iyi bildiğim sektörler. Dark marketleri iyi bilirim. Anne çocuk pazarı geliriz zaten oraya biliyorsun o alanda ben ayrı bir
tabii.
Uzmanlığım var. Makken çok güzel çok keyifli bir dönemdi. Makken tabii bambaşka bir kültürdü Loburnet'ten. Makken çok profesyonel çok Amerikalı. Aslında biraz daha o Amerikan hırsını net gördüğün bir yerdi. Loburnet öyle değildi. Loburnet'te biz aileydik. Hala ben bir Burnet'irim derim yani benim için çok kıymetlidir. Makken başka bir dünyaydı. Makken'den sonra sana geldim.
Evet, Movida'ya geldi.
Movida'ya geldim. Seninle beraber olduk.
Tekrar Beytem'e döndün yani.
Beytem'e geri döndüm.
Biz seni transfer mi ettik? Ne yaptık? Transfer ettik değil mi?
Makken'den yani. Geldim ben size.
Ve sen Fortis dönemi.
Evet.
Galiba.
O büyük Fortis
evet,
değişim
büyük
döneminde
Fortis
geldim.
Büyük Fortis lansmanında geldin.
Bayağı çalıştık.
Çok.
Arda'yla hala görüşüyoruz.
İnşallah onlar Şubat ayında alacağım söz verdi.
Ne güzel kitabı, olur.
Kitabı da çıktı zaten.
Evet kitabı çok güzel. Biz Hayal Gücü Derneği'nde bu sene Arda bizi kırmadı jürimizdi. Kitabı da o hafta çıkınca bizim Hayal Gücü çocukları alıp böyle reklamlar yaptılar Arda'ya kitabıyla birlikte. Sizdeydim sonra Art Grup'a geçtim. Orada 3 ülkeden sormuş stratejik planlama direktörüydüm.
Gittin mi orada bir yerlere Azerbaycan çok. Falan?
Azerbaycan Arnavutluk birer sene.
Ne yaptın oralarda?
Orada ofisler kurulmuştu ve oradaki
biliyorum,
markaların
evet.
Yönetiminden de ben sorumluydum. Aha. Azeri kültürü ayrı tam zıt tarafta Arnavut kültürü
sevdin
var.
Sevdin mi oraları?
Yani Ponzenkons... Azerbaycan'ın bizden tabii ki 30 yıl geride olması ve fakat ekonomik olarak çok ileride olması sana bambaşka bir hedef kitleyle tanıştırıyor ve bambaşka bir iletişim kurman gerekiyor. Mecra yok, ATM kartı yok, kredi kartı yok. Hiçbir şey yoktu o dönemde. 9'dan sonra kadınlar dışarı çıkamazdı Bakü gibi bir şehirde. Onları gördüm ama Bakü de bambaşka tabii ki Azerbaycan kültürü içerisinde bambaşka bir iletişim yaklaşımı sunmayı öğrendim. Azerilerle çalışmayı öğrendim. Arnavutluğa geçiyorsun. Arnavutluk eski pakt ülkesi olduğu için entelektüel anlamda çok yüksek bir ülkeden bahsediyoruz ama ekonomik anlamda çok dar bir yapı var.
Tabii.
Çok zıtlıklar
kapalı
yani.
Kapalı
ekonomi, çoğunluğu İtalya'ya gidiyor çalışmaya, göç çok fazla. Oradaki en büyük holdingler aslında Türk bağlantıları da olabilir.
Genel anlamıyla böyle yurt dışında çalışmayı ister miydin daha uzun süreli?
İsterdim.
Öyle mi?
İsterdim. Çünkü ben diyorum ya ben çok meraklıyım. Bana bilgi olsun ve başka bir yere gittiğinde o kültürü anlamak, o etnografik yapıyı görmek sana stratejist olarak da çok şey katıyor.
Kazandırıyor.
Bence çok kıymetli.
Vizyon.
Vizyon veriyor, yeni açılımlar görüyorsun. Bir de şimdi bağlam görmek ya aslında bizim işimiz. Farklı konuları birbirine bağlayıp bağlam görürüz biz iletişimciler. Onu sağlıyor sana yani Arnavutluk'ta gördüğün ufacık bir şey ya da Azerbaycan'da gördüğün bir şeyi bugün alıp Türkiye'de başka bir yere evriltebiliyorsun. Bence çok kıymetli deneyimler.
Art Group kendin sonlandırdın galiba değil mi?
Evet.
Kendi işini kurdun.
Çağlar'la Alper'e gittim. Evet.
D vardı.
Alper benim sınıf arkadaşımdı zaten. Çağlar da Leo Burnett'ten can arkadaşım. Onlar D'yi yeni kurmuşlardı ve hadi gel artık burası.
Duruyor mu D?
D duruyor. Tabii ki duruyor. Biz 2 senede Türkiye'nin Ciro'daki ilk 20 ajansına çıktık.
Bayağı bir parlamıştı evet hatırlıyorum.
Tabii. Çok güzeldi. Yani o sinerji çok başkaydı. Yani üçümüzün bir arada olması, yine Burnett'er dostlarımızın gelmesi, benim o saate kadar yetiştirdiğim birkaç elemanın
Oraya almamız
bambaşka bir kadroydu. Yani biz ne 5-6 kişiden 25-30 kişiye çıktık. Ve diyorum yani 2 senede acayip bir şey oldu.
Parlayan ajanslar arasındaydı o dönem, senin olduğun dönem.
Evet, çok güzeldi. Bence çok keyifli işler yaptık. Sonra
sen Game Kudra'yı mı kurdun?
Evet, çünkü ben şuursuz ve aşırı hareketli bir kadın olduğum için hamile olduğumun farkında olmadığımdan... 3 aylık hamile olduğumu. Evet, rezalet. Çocuğun doğacağı varmış.
Daha önce hamile kalmadığım için.
Evet, doğru yani. İlk hamileliğim çok geç öğrendim. Ajansın en yoğun dönemi. Ya ben son doğurduğum güne kadar çalıştım. Emzirirken bilgisayar başında oturup çalıştım. Yani şöyle şeklindeydi ama... Tabii egemen 5 aylık olduğunda ben bitmiştim.
Ajansa mı getiriyordun?
Ajansa götürmüyordum. Tabii o zaman hibrit yok, online yok, öyle bir şey yok. Ama hani internet üzerinden maille çözmeye çalışıyorsun, telefonla çözmeye çalışıyorsun.
Zoom diye bir şey henüz yok.
Yok, öyle bir icat yok yani. Benim oğlan hiç uyumazdı. Gecede 17 kez kalkar.
Senin hiperaktivite geçmiş galiba.
Vallahi felaket yani.
Bol spor yaptırıyorsundur bence.
Sana bir şey söyleyeyim mi? Oğlan doğduğunda yani 6 ay içinde ben hamile kaldığımın 10 kilo altındaydım. 50
Gerçekten.
Kiloya falan düşmüştüm.
Düşürür tabii.
İnanılmaz yani, bir de o kadar 2 sene emzir bak bilmem, bir de benim hiç bakıcım olmadı. Öyle anneanneler babaanneler bizde hiç olmadı. Ben hiç loğusa yatmadım. Bir gün loğusa yatmadım ben.
Annen yardımcı olmadı mı?
Annem çok yoğundu o dönem.
Annem doğru, çalışıyordu doğru. Avukat olduğu için zaten davadan davaya koşuyor.
Ya ben egemen şeklinde bir hayatım vardı. Ve egemen 5 aylıktı. Ben dedim ki ben yapamayacağım. Yani benim ajanstan çıkmam gerekiyor. Ayrıldım. Çok üzülerek ayrıldım.
Bu arada eşinle ayrıldınız mı? Nasıl oldu?
Bir süre sonra ayrıldık, evet. Yani egemen ve ben diye bir dünya çok uzun süre iş hayatı.
Yani neden o hazır mı değildi?
O çocuk çok istiyordu.
Evet.
Ben çok teşne değildim açıkçası.
Terse mi döndü?
Terse döndü. Ben baba olmaya hazır değilmişim dedi ve ya bizim tabii çok bohem bir hayatımız vardı.
Yani ne rahatsız etti ki onu?
Çocuğun onu eve düzenli bağlaması. Biz çok gezen bir çifttik biliyorsun. Ajans zaten hani zaman yönetimi daha iş odaklı oluyor.
Çocuk odaklı bir hayat başlıyor değil mi? Gece uykusuzlukları falan filan.
Yani çocuk odaklı bir hayatı
sevmedi. Ama senin
sevmedi.
Durumun daha zor bir şey yani.
Hep öyle Türkiye'de. Geliriz oralara.
Ve bu sana ilham verdi.
Evet.
esasında.
Ya beni düşürmedi, ayağa kaldırdı. Tabii ki üzücü bir şey. Yani hayatında çok sevdiğin, çok kıymet verdiğin eşinden böyle bir şey görmek çok
kaç üzücü. Kaç yaşında Egemen şimdi?
Egemen 11 yaşında.
11 oldu mu? Oldu. Vay. Bayağı zaman geçmiş yani. Tabii.
Yani dün gibi doğdu.
Bebek şeylerini hatırlıyorum da, fotoğraflarını. Şimdi spora falan gidiyor.
Evet, galiba. Egemen hem TED İstanbul'da basket oynuyor ama Anadolu Efes'te oynuyor.
Ve sen ama hala aynı 11 yıl, parantez içi bunu şey yapıyorum. 11 yıldır hala onun peşindesin ve değil mi?
Tabii.
Hatta bugün bile
tabii.
Gidip alacaksın falan arkadaşına.
Evet, sana geleceğim.
Okullar bir... yani sömestr oldu ama anneler rahat etmiyor.
Tatil, ara tatil, uzun tatil.
Ona program bulmak zorundasın.
Bir annenin kabusudur. Tabii ki yani, çünkü o kadar zor bir şey, hele çalışan anneler için.
Peki şimdi babayla ilişkisi nasıl?
Çok güzel.
İyi mi?
Çok tamam. Güzel. Şükürler güzel. Olsun.
İyi. Süper. Bu sana bir ilham verdi, evet, değil mi?
Evet.
Game Kudra'yı kapattın.
Game Kudra 8 sene sürdü. Yani Egemen 5 aylıktı. Ben Game Kudra'yı kurdum. Game Kudra'da reklam ajanslarına ve markalara stratejik iletişim danışmanlığı verdim.
Dışarıdan.
Evet, 8 sene. Çünkü şu çok önemli. Reklam ajansları bütçeler daraldıktan sonra stratejik planlama departmanlarını kapattı pek çoğu.
Hmm.
Ama stratejidir aslında işin özü. Ben de böyle bir akıl yürüterek onlara dışarıdan destek vermeye başladım. Gün içinde yoğunluktan markalarına üretemedikleri proje fikirleri götürmeye başladım. Ve ben yine aslında reklamcı kaldım 8 sene. Ama 8 senenin sonunda... müşterilerimden bana gelen talepler daha fazla beni araştırmaya ve danışmanlığa yöneltti. 8 senenin sonunda ben Tinkeloud'u ortaklarımla birlikte kurdum. Bir pazar araştırma ve danışmanlık şirketi olarak da biz hala devam ediyoruz.
Devam ediyor. Kim var ortağın?
Ali Yeteroğlu'yla ortağım. Hı-hı. Ali de eski Anadolu Gruplu, Faber-Castell'in, hı-hı, Adel'in eski pazarlama müdürü. O da kurumsal eğitim.
Yerleşik bir ofis yok ama, değil mi?
Vardı.
Var mıydı?
Vardı. Bomonti'deydi. Pandemiye, hı-hı, kadar biz Bomonti'deydik.
Şimdi gitmiyorsunuz ama, öyle bir şey
yok. Yani artık pandemi bizi daha ev ofise çevirdi. Biz evin bütün dekorasyonunu değiştirdik. Millet balkonu salona katar, biz salonu balkona katıp ofis, hı-hı, yaptık. Ali'ye ayrı bir çalışma odası falan gibi. Ya yani evet, toplantıları yaptığımız bir ofisimiz var Ataşehir'de. Ama kurumsal eğitimler de veriyoruz biz bu arada. Liderlik, yetkinlik gelişimi, pazarlama, satış gibi. Böyle bir departmanımız da var. Çok iyi eğitimcilerimiz var. Yani eğitimler dışarıda...
İsteyen kurumlara veriyorsunuz değil mi bunu?
Tabii ihtiyaç duyan. Hmm. Hala hazırdaki müşterilerimizin de ihtiyaçları oluyor. Hmm. Bir de bizim yapımız biraz farklı olsan, hani bunu izninle anlatmak istiyorum. Normal şartlarda araştırma şirketleri pazarlama departmanlarına bulguyu verir.
Hı-hı.
Bir araştırma sonucunda. Bununla ne yapacağını pazarlama departmanına bırakır ve ben o masada oturduğum dönemde bunun çok zorluğunu çektim. Ve hep dedim ki keşke bir araştırma şirketi olsa da bu bulgu beni nereye götürür, aslında bu yolculuğu da anlatsa. Hı-hı. Ben aslında bunu yapıyorum bugün. Tinkeloud sadece bulguyu vermiyor müşterilerine. O bulguyla hangi mecrada ne tarz işler yapabileceğini ve bunun ajanslarına aktarımı
esas
ve biliplemesine kadar
olan bu
yapıyor.
Ya.
Evet.
Yani şey gibi, alakasız bir şeyden söz edeceğim tabii de, işte astroloji, işte karakter analizi yapıyorlar diyelim. Sana zaten senin bildiğin şeyleri söylüyorlar, buldular burcundan ya da yükseleninden, hı-hı, neyse. Ama yolunun ne olması gerektiğiyle ilgili bir şey veren yok pek.
Doğru.
Burada sen bunu yapmışsın.
Evet,
esasında.
Benim işim hep köprü kurmak. Yani, hı-hı, marka ve tüketici arasında köprü kurmak. Marka ile ajansları ve iş ortakları arasında köprü kurmak. Hı-hı. Ben yolculuğumu hep böyle kurguladım. Hı-hı. İyi networkingçiyimdir. Yani müşterilerimi bir araya getiririm. Derneklerle müşterilerimi bir araya getiririm. Çünkü bizim işimiz fayda üretmek. Hayatına dokunduğumuz herkesi, her alanda, bugün omnichannel diyorlar buna ama aslında bu da değil. Yani biz hedef kitlemizin hayatının her noktasında fayda üretenleriz, iletişimciler olarak. Bunu kurguluyorum, araştırmasından alıyorum stratejisine. İşte ajansları varsa ajanslar arasındaki köprü ve iletişim kurguları ve organizasyon yapısı. Bayileri varsa onlarla görüşmeler ve iyileştirmeler. Mağazaları varsa ki farklı illerde mağazaları varsa bu çok daha önemli. Çünkü fiziksel sınırlar değildir il sınırları. Aslında kültürel sınırlardır. Antep'le Urfa'nın sınırı çok yakın olabilir ama kültürleri birbirinden çok farklıdır. Tabii. Burada mağaza karmasının içerisindeki yapılması gereken detaylara kadar bir hizmet veriyorum. Şimdi sen stratejiyi oluşturuyorsun, yolu belirliyorsun ama şirket içerisindeki çalışanların acaba kasları buna uygun mu? Ne eksiği var o kaslarda?
Direnç olur mu? Olmaz mı?
Direnç olur mu? Bilgi birikimi buna uygun mu? Liderlik yetenekleri buna uygun mu?
Hazmedebilecek mi?
Değişim yönetimine açık mı? Aslında eğitim departmanını kurma nedenimiz bu oldu bizim. Yani biz bir kurumun içine girdiğimizde 360 yönetimine kadar.
Bir de sana o yetkiyi verip o değişimi yapmana izin verecekler mi?
Tabii.
Değil mi? O da önemli. Tabii.
Ya bu vizyona sahip tabii çok kurum yok. Ya biz mobil girip çıkıyoruz bazı firmalara. Araştırma yapacak. İletişim stratejisi yapacak. Ya da bazı kurumlar da diyor ki okey gel baştan sona ele al.
Belki da daha ilgili. Uluslararası kurumlar araştırma ve sonuçlarına saygılı oluyorlar ama daha böyle kısa vadeli bakan şirketler çok fazla o kültürü şey yapmadıkları için.
Bu Türk olmakla ilgili. Bu Türk olmakla ilgili.
Türk olmak, belki Akdenizli olmak, Yunanlar da böyle. Belki böyledir bilmiyorum.
Ya biz göçebe kültürünü hala atamamış evet, ve hala bakın. Yerleşik hayata geçememiş bir ülkeyiz. Yani bizde hala bugün çorba kaynadı çok şükür dediğin müddetçe strateji konuşamam ben
bir seninle şey zaten.
Yani ben sana önümüzdeki bir yıl iki yılı planlamaya çalışırken sen işte yarına Allah kerim diye
bakıyorsun. Valla çok zor işiniz gerçekten yani ülke o kadar sürprizlerle dolu ki yani... 5 yıl sonra ne olacağını öngörmek için Nostradamus falan olmak lazım.
Ya evet ve hayır, strateji ve taktiği ayırmak lazım burada. Sen bir markanın uzun vadeli stratejisini çizebilirsin ama değişen konjonktüre göre taktikler geliştirebilirsin. Olur, evet. Zaten zeka bu. Yani 5 yıllık aldım bunun dışına çıkamazsın demek bence bir strateji tabii. değil. Ama öngörülemez olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Yani sen globali doğru takip ediyorsan, sadece iletişim ya da reklam dünyasını değil, ekonomiyi, siyaseti, sosyolojiyi, antropolojik değişimleri takip ediyorsan, bence bütün dünya öngörülebilir bir yer. Ya ben bundan 5 sene sonra ne olacağını aşağı yukarı tahmin ediyorum.
Bunu soracağım sana sona doğru. Ama atlamamak adına şimdi sivil toplum kuruluşlarına da katkıda bulunuyorsun. Hatta yönetimlerinde...
Evet.
Varsın. Reklam Yaratıcıları Derneği'nin yönetim kurulundasın. Marka Konseyi'nin yönetim kurulundasın. Bunların yanı sıra şu anda bir de sanıyorum teşebbüs halinde ya da kuruldum bilmiyorum. Bu Bekar hafta. Anneler Derneği mi vakfı mı?
Bekar Anneler Derneği bu hafta kuruluyor.
Kuruluyor. Bu nereden çıktı Bekar Anneler Derneği?
Şöyle
ne demek diyeyim. Bekar Anneler Derneği?
Bir tık geri saracağım buna cevap vermek için.
Lütfen.
Egemen doğduğunda ve ben anneliğin 4 farklı halini yaşadığımda işte boşanmak, işten ayrılmak, bir dönem ev kadını olmak, işe geri dönmeye çalışmak. Bunlar anneliğin çok farklı halleri. Ve bu haller iletişim dünyasında yok. Benim aslında çıkış noktam buydu. Ben 900 anneyle...
Yurt dışında var mı peki?
Bir tane var kitap biliyor musun? Bundan ilgili 2006'da yazılmış. Başka yok. Benim kitabım ikinci.
Öyle mi?
Evet.
Bu arada zaten iki kitabın olduğunu söyleyeyim. İkisi arka arkaya çıktı değil mi kitapların?
İkişer sene arayla çıktı.
Neydi? Annelere konuşan...
Anneleri anlayan marka olmak.
Anneleri anlayan marka olmak.
Ve markaların seyir defteri.
Markaların seyir defteri. Her evde bulunması gereken kitaplar bence. Özellikle de anneyseniz mutlaka.
Ya
yani
şöyle,
sadece iletişimci falan olması evet. gerekmiyor. Çalışan her anne için.
Evet yani çünkü ben hamilelikten itibaren anneliğin bütün duyguları, zor yanları ama potansiyelleri üzerine yazdım kitabı. Ve markalara da şunu söyledim. Sen her gün kapısından girip bütçesine talip olduğun kadınların... Hayatını dönüştürmek için bir şey yapmıyorsan hiçbir kıymetin yok. Ben bunu yıllardır söylüyorum. ha ne oldu, pandemi oldu, brand purpose konuşmaya başladık. Ben bunu zaten yıllardır söylüyorum. Markanın var olma nedeni tüketicisinin hayatına dokunmak ve bunu dönüştürmektir. Zenginleştirmektir.
Marka amacını bulmak, hedefini bulmak, görevini algılamak ve
tanımlamak ve icra etmek. Yani şimdi biz bu işleri biliyoruz. Yani günün sonunda ben artık 25. yılındayım sektörde. 25 yıl önce biz bu konuları konuşuyorduk. Bugün havalı isimlerle bunlar konuşuluyor ama zaten reklamcılığın özü buydu.
Ama sen kendine şöyle söyleyeyim. Marka konseyinde tabii ki işte bir sürü danışman ve stratejist arkadaşımız var. Onlarla berabersin. Ama seni ayıran çok önemli bir özellik daha var ki demin de söylediğin gibi yurt dışında sadece bir tane bu konuda kitap çıkmış. İkinciyi sen yazmışsın ve Türkiye'de anneler üzerine ya da kadın üzerine ve kadınlara hedef kitle olarak kabul eden markalar üzerine düşünen bir stratejist yok başka. Zaten hani bunu bir erkekten beklemek fazla şey olur da hayal
romantik.
Romantik olur evet. Yani orada evet. Bir şey bulmuşsun. Stratejistliğini esasında ters söküğünü diker, dikmişsin ve kendine bir niş alan bulmuşsun.
Evet.
Bence müthiş yani. Müthiş bir şey.
Ya anneleri anlayan marka olmak bana hem bekar anneleri, ben de bir bekar anne olarak, hem de farklı anne profillerini tanıttı. Ve Türkiye'de ilk kez ben anneleri segmente eden stratejist oldum. Ve bu dört kırılım bana bir sürü şey öğretti. Hı-hı. Ve ben de markalarla anneler, STK'lar ve üçüncü partiler arasında ilişki kurup projeler yaratan bir stratejist oldum. Ve çok özel bir ekosistem yarattım.
Şimdi hangi markalar var mesela senin ekosisteminde yer alan?
Yani bir sürü markayla çalışıyorum ben. Hem
bebek bezleri falan
bebek bezi
mı?
Daha önce çalışmıştım. Ama yani böyle işte annelik ve bebek ve çocuk üzerine hem sosyal medyada hem e-ticarette hem de perakende kanalında çalışan pek çok markayla işbirliğim var. Kimi zaman stratejist, kimi zaman araştırmacı, kimi zaman kurumsal sosyal sorumluluk projesi modelleyen olarak hayatlarına giriyorum. Çünkü bu ayrı bir uzmanlık alanı. Yani gidip bir derneğe bağış yapmak bir kurumsal sosyal sorumluluk değildir. Bu bir hibedir, bir bağıştır ama kurumsal sosyal sorumluluk başka bir modeldir. Uzun vadelidir, farklı bacakları vardır. Ben bunu yapıyorum kurumlar için.
Sen 12 ili dolaştın.
Evet.
Yaklaşık 1000'e yakın kadınla birebir röportajlar yaptın.
Evet.
Ve bunun sonuçlarında 4 farklı kadın tipini alıp kitabında bir araya getirdin, anlattın.
Ve bu yolculuk içinde de o yarattığım ekosistemde en zor durumda olan kitlenin de bekar anneler olduğunu gördüm. Türkiye'nin en geniş bekar anne araştırmasını ben yaptım. Yine 10 ilde gerçekleştirdim. Sağ olsun ulusal basında çok destek oldu. Pek çok yayında tam
yok
sayfa
şey
yer yani. Verdiler sağ olsunlar. Televizyon kanalları çok ağırladı. TEDx Reset'te çıktım.
Bayağı kapsamlı ve uzun bir sahnede hiçbir yere bakmadan.
16,5 dakika.
Büyük bir özgüvenle aslında stand-up yapar gibi bir performans göstermişsin.
Sağ olasın.
16,5 dakika çok önemli bir şey. Yani çok büyük bir izleyici kitlesi de var. YouTube'da isteyenler bulabilirler. Esra Baykal TED Reset konuşması diye yazınca bulabilirler. Mutlaka izleyin. Yani burada onu anlatmak çok zor. Yani bir tiyatrocu gibi esasında büyük performans göstermişsin. Evet,
sağ ol. Yani bu süreç içerisinde bekar annelerin zor durumda olduğunu görmek, bir bekar anne olarak aslında ekonomik ve toplumsal baskıları da yaşayan olarak TEDx Reset sahnesindeki son cümlem şuydu. Bundan sonra kendime koyduğum hedef bir bekar anne platformu kurmak ve bu kadınların hayatını dönüştürecek bu platform içinde markalarla işbirliği yaparak farklı avantajlar sunmak dedim. Sahneden indim. Bir hafta sonra yani tüylerim diken diken oluyor. Sevgili Serap Yelkenci bana ulaştı. Elif Dağdeviren sayesinde. Hmm. Canım Elif. Yani Elif'in benim hayatıma dokunduğu noktalar çok kıymetlidir. Elif beni aradı ve dedi ki burada bir bekar anneler platformu var ve senin onlarla tanışman gerekiyor. Ve biz bir araya geldik. Serap'a hep söylüyorum. tarihin en hızlı organize olan ekibi olarak biz şu an 5 bekar anneyiz. Dernek içinde. Derneği kurmak üzereyiz. Bu hafta şöyle düşün, 1 hafta oldu, 2 hafta oldu tanışalı Serap'la. 3. gün dernek üyelerimiz belliydi. 21 Mart'ta buradan duyurmak istiyorum. 21 Mart 2024'te Müze Gashane'de Bekar Anne Konferansı yapıyoruz Türkiye'de.
Kadınlar Günü nedeniyle onun arkasından oluyor aslında.
Evet.
14'ü ama yani bir hafta sonra.
21 Mart.
21 Mart'ta.
21 Mart'ta Müze Gashane'deyiz.
Gashane'de, Kadıköy'de.
Evet. Bekar annelerin var olma sanatı.
Buraya bütün bekar anneler davetli.
Bekliyoruz.
Değil mi?
Evet.
Parasız bir şey.
Etkinlik.
Üye olursanız seviniriz.
Kayıt yaptırmaları için web sitemizi açıyoruz diyorum ya, o kadar bebek ve hızlı ki her şey. Çok sevgili dostlarım Burcu Erenkuş, Vapworks'un sahibi. O da bir bekar anne. Anne Express'in sahibi Nihan Ece benim müşterim. O da bir bekar anne.
Ya çok değil mi peki bu? Bir yandan hani bunları sen söylüyorsun ama bu kadar bekar anne yani... Erkeklerin hışmına uğramış, bırakılmış, erkeklerin çocuksu şeyleri nedeniyle ben daha hazır değilim lan, ne zaman hazır olacaksın yani, böyle bir şey yok, esas kadın hazır değil yani, erkeği bir yana bırakalım. Neyse yani şimdi ben erkeklere nefret kusmayayım ama bayağı sinirleniyorum esasında bu duruma.
Bu kültürel bir
bu
şey.
Bu bayağı fazla yani, değil mi?
İstatistik
dünyada
söyleyeyim.
Da fazla. Diye düşünüyorum.
Dünyada her geçen gün çoğalıyor.
Şımarıklık değil mi yani bu erkek şımarıklığı? Çocuk. Yani anneler tarafından şımartılmış ve büyüyememiş oğlanların yaptığı bir şey bu.
Doğru.
Kapris.
Ya bu çok ataerkil toplumla alakalı bir şey. Kültürel değişim olmadığı müddetçe aile içi değişim bekleyemeyiz. Biz kadınlara verdiğimiz farkındalık hak hukuk eğitimlerinde işi ya da ebeveynleri de almayı tercih ediyoruz. Niye? Çünkü sen kadını bir farkındalıkla eve yolladığında ve o evde o farkındalık olmadığında ikinci cehennemi yaşatıyorsun kadına. Dolayısıyla bu bir toplumsal değişim dönüşüm gerektiren bir şey. Erkeklere nefret kusmayı hiç düşünmedim. Hiç düşünmüyorum. Dediğim gibi nasıl eğitilirsen öyle davranırsın. O yüzden önce annenin değişmesi gerekiyor. Ben hep bunu söylüyorum. Anne değişirse
erkekleri
dünya
de
değişir.
Erkekleri de büyüten anneler yani.
Aynen
sonuçta
öyle.
Sonuçta şu anda sen de bir erkek yetiştiriyorsun,
evet.
Değil mi?
Evet ve ben 1,5 yaşından beri egemenin önüne bezlerini koyup kendin yerleştir diyen. Bugün mutfakta sabah kahvaltısı hazırlayacak vaktim yoktu. Toplantıdaydım. Benim kahvaltımı ve kendi kahvaltısını oğlum kendi hazırladı.
Öğrettin.
Ütü yapmayı biliyor.
Ne
evi
güzel.
Toplamayı biliyor.
Ne güzel.
11 yaşında. Anne diyorum ya, her şeyin kaynağı
bana
annedir.
Bana da annem öğretmişti. Yani ben kaneviçe bile işliyordum. Biraz abarttı ama yani.
Ama çünkü.
Dik iş yapmayı biliyorum yani şu
iyi
anda.
İyi ki biliyorsun.
Ütü
niye?
Yapmayı
İnce
biliyorum.
Motor becerini geliştirtmiş kadın.
Evet.
Bugün kendi başına
tabii, tabii.
İşini görüyorsun.
Aynen.
Bitti. Hı. Bu kadar bir
kendi
şey.
Kendi kendine yeterlilik sağlamış oluyorsun.
Ya aynı şeyi ben bu arada kaneviçeyi ben de egemene yaptırdım. İnce motor becerisi yaptırdım kasnak koyup.
Ekstrem bir durum değilmiş.
Hayır,
yani.
Bence
evet, güzel
olması
yani.
Gereken bir şey. Özetle biz sevgili dostlarım, arkadaşlarım ve müşterilerim sayesinde Bekar Anneler Derneği'ni kuruyoruz dostlar.
Ne yapacaksınız?
Ne Esra? Yapacağız? Zaten bir senedir Serap'ın çok ciddi destekleri ve emeğiyle birlikte deprem bölgesinden tut da... Bekar annelere hukuksal farkındalık, eğitimler, psikolojik destekler konusunda bir yıldır emek verilmiş bir platforma dahil olduk biz.
Hı-hı.
Şimdi bunu derneğe çeviriyoruz. Niye derneğe çeviriyoruz? Çünkü marka sponsorlukları ve kurum işbirliklerinde haklı olarak karşılarında bir kurum görmek istiyorlar. Bu yüzden derneğe dönüyoruz biz. Derneği kurduktan sonra hedeflerimiz ne? Çok net tanımlayayım sana. Gerçekten bu platformu kuracağız. Hem online olarak hem de sponsorluklar olarak markaların bekar annelere özel imkanlar, avantajlar, sponsorluklar, proje başlıkları, evet kartlar, sadakat programları yaratacağı bir dünya
kurslar,
istiyoruz.
Kurslar, eğitimler.
Evet, çünkü bu kadınların her konuda desteğe, farkındalığa ve eğitime artı ekonomik desteğe artı iş imkanlarına ihtiyacı var. Çünkü bir bekar anne çocuğundan sorumludur. Türkiye'de nafaka alma oranları ne yazık ki çok düşük. Dolayısıyla bu kadınların vardiyalı çalışmaya, part time çalışmaya ihtiyaçları var. Bu sistemleri kurmak, ki bu arada kariyerli anne bunun başlangıcını yaptı. Rahat 5-6 sene önce vardiyalı ve dönemsel çalışmak için bir İK sistemi kurdu. Onlarla işbirliği yapmak. Biz bu kadınları güçlendireceğiz. Tekrar istatistiklere dönüyorum. Dünyada evet çoğalıyor. Yıllar önce aslında Amerika'da bir hedef kitle olarak bekar anneler ve bekar ebeveynler algoritmalara girdi. Türkiye'nin sosyopolitik yapısı içerisinde bekar annenin bir tanımı yok. Bekar ebeveynin de yok. Dolayısıyla devletin verdiği pek çok hak ve destekten bekar anneler faydalanamıyor. Hı hı. Çünkü politika yapıcıları bunu tanımlamadılar daha. Hı hı. Ama Türkiye'de 3,5 milyon bekar anne var.
Bayağı bir sayı.
7 milyon çocuk yetiştiriyor bu kadınlar. Üf. Henüz boşanma davaları bitmemişlerin rakamını veriyorum sana.
Hı. Müthiş. Yani çok zorlu bir işe girişiyorsun evet. Tekrar ama... Birilerinin yapması gerekiyormuş. Sen de bunu çekmişsin hayatına. Bundan sonra tabii ki toplumun başta desteğini kazanmanız lazım. İyi bir tanıtımla birlikte. Bunun olacağına eminim, zaten çok güçlü kadınlar, bu işi yapacaksınız. Umarız devlet de buna uyanır. Devlet dediğimiz yapı destek verir bir şekilde. Böylece en azından orada boş bir alan sahip çıkılarak doldurulmuş olur. Buna da katkın olur.
Ya bence biz bekar anneler bir önce birbirimize destek olarak, sonra yine söylüyorum özel sektör ve STK'lar bize destek olarak, sonra devlet, kamu bu işe politika yapıcısı olarak dahil olduğunda değiştiremeyeceğimiz bir dünya yok. Ve bekar annelerin yetiştirdiği çocukların da daha sağlıklı yetişebilmesi için buna ihtiyacımız var.
Evet. Tabii yani kadınlarla ilgili konu söz konusu olduğunda çok fazla dünyada da açık var. Ben daha yeni okudum Oksijen gazetesinde, işte dünyadaki işte uluslararası şirketlerde çalışan kadınların sadece 1/4 maaş ve şey olarak yönetim bazında sorumluluk anlamında tatmin edici düzeyde çalışıyor. 1/3 hala erkeklerden, aynı konumdaki erkeklerden daha az maaş alıyorlar ve daha yoğun çalışıyorlar.
Çünkü kadın evde de çalışıyor.
İşte bu ayrımcılığın bilmiyorum hani bir şekilde cinsiyet ayrımcılığının sona ermesi lazım. Sanırım biz haklarımızı kendimize almadığımız ve verildiği için Türk kadınına da.
Doğru.
O hak var ama yani bilmiyorsun hani nasıl kullanacağını. Mesela bilgisayar kullanabilirim ama hiç kullanmamışsın. Yani nasıl bilebilirsin ki ne yapacağını gibi. Haklar var, bildiğimiz bilmediğimiz, ama bunları kullanmak önemli. O bilince varmak önemli.
Bunlara sahip çıkmak önemli.
Bunlara sahip çıkmak önemli. Kadın eğitimleri çok önemli. Kız çocuklarının eğitimi. Kardelenler şeyi devam ediyor mu bilmiyorum hala.
Etmiyor sanırım.
Etmiyor mu? Yani işte bunların sürdürülebilir olması da lazım. Herkese de bir Esra gerek. Her yere de nasıl yetişecek ama bilmiyorum.
O zaman hemen bu söylediğin şeye bir minik katkı yapayım. Hı. Kız çocuklarının eğitimi aslında yine çeşitli kapsayıcılığa dönerim. Sadece kız çocuklarının değil, gençlerimizin meraklarını köpürtecek eğitimler Hı. çok önemli. Hı. Çünkü bugün sen de ebeveynsin.
Tabii.
Eminim yaşamışsındır. Çocuğun meslek seçerken eminim ne kadar zorlanmıştır. Sen onu sınavlara hazırlarken ne kadar zorlanmışsındır. Bu aslında eğitim sistemimizin açığı. Çocuklarımız meraklarını keşfedip bu meraklar üzerinden eğitim almıyorlar. Benim icra kurulunda olduğum Hayal Gücü Derneği bunu yapıyor. Dernek
evet,
9.
Bir de Hayal Gücü Derneği evet. var. İsmi çok güzel.
Muhteşem.
Ondan da bir kısaca söz etsene.
Ya bu 9-20 yaş arasındaki çocukların kurduğu bir dernek. Hı-hı. Gazi Osman Paşa İlkokulu'nun deposunda kurulmuş Bravo. Bir dernek. Ve bu çocuklar diyorlar ki biz hayal gücümüzle, meraklarımızla aslında kendimizi keşfetmek istiyoruz. Ve başlarında muhteşem bir resim öğretmeni var, Emre Alaaddin Keskin. Ve Emre ile birlikte derneği kuruyorlar. çok uzun süre bir kendi aralarında platform olarak devam ederken 2022 yılında dernekleşiyorlar. Ve dünyada ilk kez hayal gücünü ödüllendiren dernek oluyorlar. Küçücük çocuklar, emin ol senden benden daha çalışkanlar, gördüğüm bütün dernek yöneticilerinden daha aktifler, akranlarına eğitim veriyorlar.
O zaman hayatta umutlu olmak için hala nedenlerimiz
kesinlikle
var diyebilir miyiz?
Öyle. Ben hep söylüyorum, o çocukları gördüğüm gün, yani 1,5 yıldır benim hayatımda hayal gücü merkezi, evet ya, evet Atatürk'ün söylediği emanet edeceğimiz gençler var dedim ben.
Aha.
Dedim yani. Çok kıymetliler. O yüzden yani ben bunu da söyleyeyim. 11 Şubat geliyor Dünya Kız Çocukları Günü.
Lütfen söyle.
8 Mart törenimizde. Ayrıca 28 Şubat Dünya Tek Ebeveynlik Günü. Bunları da unutmayalım. Günün sonunda aslında toplumsal değişim ve dönüşüm için gençlere ve çocuklara onların meraklarının peşinde koşup hayallerinin desteklenmesine ihtiyacı var. Onlar iyi olacak ki biz gelecekte mutlu bir dünyada yaşayalım.
Son 2 dakikayı sana şöyle söyleyeyim. Senin de vaktin kısıtlı olduğu için söylüyorum. Önümüzdeki 5 yılı aslında ben tahmin edebiliyorum tarzında bir şey söyledin. Hadi bize onu da geç.
Peki. Önümüzdeki 2 sene ekonomik olarak bütün dünyanın aslında ciddi sıkıntıda olacağı bir dönem. Ama şunu unutmamak lazım. Dünyada da seçim dönemine giriyoruz. Türkiye'de de seçim dönemine giriyoruz. Seçimlere gelene kadar ekonomik anlamda elindeki bütçeyi en verimli şekilde kullanıp yine alışveriş yapacak bir kitleyle karşı karşıyayız. Bir kere bunu unutmayalım. Seçimden sonra yani Türkiye'deki yerel seçimler ve Amerika'daki başkanlık seçimi sürecinden sonra bir dönem ciddi anlamda bir daralma yaşayacağız hepimiz. Hem kendi bütçelerimizde hem iletişim bütçelerinde. Daha kontrollü bir alışverişin olduğu bir dönem geliyor. Önümüzdeki 2 sene. Burada marka tarafına dönüyorum. Markaların halden anlayan marka olma, davranış modeline geçmesi gerekecek. Yardımsever arketipi, arketipler içerisinde. Biraz bunlara geçmeleri gerekecek ve daha çok kampanya, indirim, fırsat, toplumsal değişim, dönüşüm sponsorlukları, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri konuşacağız. Önümüzdeki 2-3 sene. 2-3 seneden sonra aslında AI'ın yani yapay zekanın da değişmesi ve güçlenmesi ve öğrenmesiyle birlikte gerçekten ciddi bir işsizlik göreceğiz. Çünkü belli meslekler kadar bir anda meslekler belki yok olmaz ama belli pozisyonlar
bazıları
kurum
yok
içinde.
Olacak gibi hemen.
Onlar yok olacak ama onu sen ben görür müyüz bilmiyorum. Ama kurum içerisindeki belli pozisyonlar ortadan kalkacak. Belli direktörlükler, C-level'lardaki bazı isimler ve pozisyonlar kalkacak. Çünkü AI zaten onu yapıyor olacak ve bir yönetici, bir süpervizör, bir direktör bunu yönetiyor olacak. Yani aslında biraz daha üst düzeyin ben risk altında olduğunu düşünüyorum, üst düzey yöneticiler. Buradan şuraya geliyorum. Bu üst düzey yöneticiler bugüne kadar ekonomilerini ya da kendi gelecek planlarını yapmış olabilirler. Ama bu insanlar iş odaklı yaşayan insanlar. Bizim kültürümüz böyledir. Emekliye ayrıldıklarında ya da işten ayrıldıklarında boşluğa düşecekler ve ne yapacaklarını bilemeyecekler. Burada boş zaman mühendisliği. Geleceğin mesleklerinden biri ben sana söyleyeyim. Boş zaman mühendisliği. Hobiler, kişisel gelişim kursları. Bunların hepsi çok büyük bir önem kazanacak. Toplumların mutsuz olduğu dönemlerde kurumsal sosyal sorumluluk, STK, dernek ilişkileri değer kazanır. Derneklerin varlığı daha önemli olacak. Dernek üyelikleri itibarlı bir şey olacak. O yüzden markaların bir an önce sürdürülebilirlik diye sadece çevreye yaptıkları çalışmaların aslında öyle olmadığını, tedarikçisinden çalışan mental sağlığına, bütün yarattıkları ekosistemin huzuru ve refahı için çalışmaları gerektiğini anlayıp bir an önce kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yapmaları gerekiyor. Önümüzde böyle bir dünya var. Sonraki 2 seneye geçelim. Yani 2025 ve sonrasında daha niş ve segmented konuşması gerekecek markaların. Kişiselleştirme daha fazla önem kazanacak. Hem markaların ürünlerinde hem de iletişimlerinde. Önümüzde dijital diye bir dünya var. Bu yüzden var. Birazcık daha akıllı dijital stratejiler kurgulamaları gerekiyor. İlk 2 sene çok zor. Allah hepimize yardım etsin. Ama işte zorluktur aslında yukarı çıkmanı sağlayan, bir dibi görmek lazım. Ben hala çok umutlu bakıyorum. içinde bulunduğum dernekler ve diğer bütün derneklerin emekleriyle ve o toplumsal destekle birlikte Türkiye'nin dönüşeceğine inananlardanım. Ama biraz yolumuz var. Enseyi karartmayalım.
Vallahi o kadar güzel bir gelecek öngörüsü oldu ki. Yani hem katılıyorum hem çok ilham verici. Şöyle söyleyeyim. Yani bunların hiçbirini bir astrologdan duyamazsınız. Daha çok ekonomistin kapağı gibi oldu. Her yıl böyle bir dergide, yabancı dergide bir şey çıkar biliyorsun. Trendler, şunlar bunlar. Ve onlar çözülür. Sen çok güzel bir şey, 5 yıllık vizyon gösterdin bize. Sevgili izleyiciler, bugün çok güçlü, kendi alanında çok ilham verici, çok yardımsever, çok işbirlikçi bir konuğum vardı. Esra Baykal, aynı zamanda eski bir öğrencim ve arkadaşım, iş arkadaşım idi. Şu anda hayatına çeşitli derneklerde devam ediyor. Bir marka stratejisti, danışmanı olarak, ama bunların ötesinde çeşitli derneklerle de, sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak. Çok teşekkürler Esra, geldiğin için. Umarım birçok kişiye bu sözlerin ilham olur. Yeni öğrenciler için de geçerli olur. Haftaya bir başka runner'da tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.